Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Hepinize İstanbul stüdyolarımızdan merhaba. Her hafta TGRT FM radyosunda yayınlanan Çınaraltı programının bir yenisinde sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve hürmetle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, sizlerle bu hafta tarihe bir yolculuk yapıyoruz. Sultan 4. Murat devrine, 17. asrın ilk yarısına gidiyoruz. Sultan 4. Murat, kısa saltanatında ve genç yaşında iki büyük sefer yapmış bir padişahtır. Bir Revan, bir Bağdat seferi. 1635'te Revan seferine girişmiş, ikinci seferi tamamlamış başarıyla, ikinci seferini Bağdat üzerine açmıştı. Bağdat, 1508 yılında Safevi hükümdarı Şah İsmail tarafından elde edilmişti. Halefi 1. Tahmasp zamanında Muslu kabilesinden Zülfikar Han'ın nüfuzu altına alınmıştı. Zülfikar Han, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a tabi olmak istedi. Onun adına para bastırıp hutbe okuttu. Bunun üzerine Şah Tahmasp kuvvetli bir orduyla Bağdat'ı kuşattı. Zülfikar Han'ın şiddetli müdafaasına rağmen Han'ın kardeşlerini kandırarak şehre girmeye muvaffak oldu. Hıyanete kurban giden Zülfikar Han da idam edildi. İşte Kanuni Sultan Süleyman tarihlerimizde Irakeyn Seferi adı verilen ilk İran seferini bu vesileyle yaptı. Tebriz'i fethettikten sonra Irak'a yürürken Bağdat valisi kaçtı İranların. Şehrin eşrafı da kalenin anahtarlarını Vezir-i Azam Makbul İbrahim Paşa'ya takdim ettiler. Bu suretle 1534 yılında Bağdat fethedildi. 29 Mayıs 1555'te imzalanan Amasya Muahedesi ile hukuken de bu fethi İran tarafından kabul edildi. Yıllar sonra 1623 yılında İranlılar Osmanlı Devleti'nin zaafa düştüğünü zannedip Bağdat üzerine yürüdüler ve Bağdat'ı tekrar ele geçirdiler. 1623 yılında yani o yıl Hafız Ahmet Paşa'nın 1629 yılında da Boşnak Hüsrev Paşa'nın yaptıkları kanlı muhasaralar bir netice vermedi. Bağdat İranların elinde kalmaya devam etti. Değerli dinleyiciler, Bağdat valisi Şafi Kulu Han öldükten sonra yerine Bektaş Han tayin edildi. Zevkine düşkün bir adamdı. Bu zatın zamanında şehirde umumi bir sefahat hayatı başladı. Sultan 4. Murat bu ecdat yadigarını kurtarmak için harekete geçti. 8 Mayıs 1638'de yola düştü. Aynı yılın 15 Ekim gününde orduyu Humayun'la beraber kale duvarlarının önüne geldi. Şehrin muhasarasına Akkapı'dan başlandı. Çünkü Hafız Paşa ile Hüsrev Paşa vaktiyle Azamiye kapısından kaleyi tazyik ettikleri için buralar her ihtimale karşı İranlılar tarafından tahkim edilmişti. Hemen ilk gece lağımlar açıldı. İkinci günde toplar ateşe başladı. Fakat evdeki pazar çarşıya uymadı. Muhasara şiddetlendikçe mukavemet de artıyordu. Açılan gedikler İranlılar tarafından kapanıyordu. Vezir-i Azam Tayyar Mehmet Paşa harekatı idare ediyordu. Çok kıymetli, çok cesur bir vezirdi. Yeniçerilerin üzerinde de büyük nüfuzu vardı. Bundan evvel iştirak ettiği muharebelerde temayüz etmişti. Büyük bir şöhret kazanmıştı. Ancak tedbiri hiçbir zaman elden bırakmazdı. Kaleye toplu bir halde yapılacak bir taarruzun ağır zayiata sebep olacağını biliyordu. Bütün hazırlıklarını tamamlayarak olgun bir meyve gibi hafifçe sarsarak kaleyi düşürmek istiyordu. Padişahımızın kullarını nahak yere ateşe atmak bizim harcımız değildir diyordu. Bu yüzden de umumi taarruz emrini geciktiriyordu. Bu arada İran Şahı'nın büyük bir orduyla Bağdat'ı kurtarmaya geleceğini işiten Sultan 4. Murat, zayiata bakılmadan bir an evvel kalenin zaptını istiyordu. İkide bir de çadırından fırlıyor. Kanı dini mübin uğruna fedayı cana hazır vezirlerim diyordu. Avaz avaz bağırıyordu. Bazen de metrislere doğru gittiği oluyordu. Padişah'a teskin için vezirler ne kadar gayret ederlerse esinler muvaffak olamıyorlar, boşa gidiyordu. Ne olacaksa bir an evvel olmalıydı. Nihayet muhasaranın 38. günü Tayyar Mehmet Paşa'yı huzuruna çağırttı. Yerinden hop oturup hop kalkıyordu. Baka Mehmet Paşa dedi. Hazırlıklar ikmal edilmiş, sen hala ne bekliyorsun? Sadakat bu mudur, kulluk bu mudur, mücahitlik bu mudur? Neden korkarsın dedi. Korkarsın kelimesi Tayyar Paşa'nın üzerinde, Tayyar Mehmet Paşa'nın üzerinde yıldırım tesiri yaptı. Asla buna tahammül edemezdi. Kaç defa uğruna baş koymuş, kaç defa ölümle yüz yüze gelmişti. Huzurda olduğunu bir anda unutuverdi. Biz mi korkarız devletli sultanım, biz mi? Adımız Mehmet iken, namımız Tayyar'a çıkmış iken biz mi korkarız? Devlet için başın ne kıymeti var? Pederimiz de bu şehirde yatmaz mı? Hemen Allah kaleyi ihsan etsin diyerek müsaade bile almadan huzurdan çıktı. Sultan Murat, Vezir-i Azam'ın gözlerine dikkat etti. Sözlerinde ne kadar samimi olduğunu belli eden iki damla da yaş gördü. Başını salladı. Hakikaten celadetli bir vezir imiş dedi. Öyle ya, bu hareketi Tayyar Paşa'dan başkası yapsa cezalandırılırdı. Ama Tayyar Paşa'nın imtiyazı vardı. Çünkü kalbi samimiyetle dopdoluydu. Tayyar Mehmet Paşa padişahın huzurundan çıktıktan sonra bir harp meclisi akdetti. Vezirleri, beylerbeyleri, gün görmüş ihtiyar muharipleri topladı. Onları mütalalarını aldı. Sonra padişahın kararını açıkladı. Padişahın dediği olacaktı. 24 Kasım 1638 sabahı şafakla beraber taarruza geçildi. vezirler, beyler beyleri, Yeniçeri ağası, Vezir-i Azam'ın arkasında ve ön saftaydılar. Tayyar Mehmet Paşa elinde kırılan kılıçları değiştire değiştire metrislere atılıyordu. Askeri teşvik ediyor, onların kahramanlık hislerini kamçılıyordu. Yeniçeriler baktılar ki Vezir-i Azam Tayyar Paşa ateşe giriyor, onu gören Yeniçeriler gözlerini budaktan sakınmayarak Vezir-i Azam'ı takip ediyorlardı. İki tarafta çok güzel dövüşüyordu. İki tarafta zaferi kendilerine getirecek olan son anı bekliyorlardı. Tayyar Mehmet Paşa muharebenin en kızgın bir anında alnına bir kurşun yiyerek şehit düştü. Hadiseyi padişaha, Sultan 4. Murad'a haber verdiler. Padişah bu kahraman vezirin şehadetinden çok müteessir oldu. Başını elleri arasına aldı. "Ah Tayyar'ım, Bağdat gibi 1000 kaleye değerdin," dedi. Padişah bir müddet sonra Kara Mustafa Paşa'yı huzuruna çağırdı. Mustafa Paşa ok atmaktaki maharetinden dolayı kemankeş namıyla tanınırdı. Gençliğinde Yeniçeri Ocağı'na girmiş, çorbacı, kul ketüdası olmuş, sekbanbaşı olmuş, hep bu subay rütbeleridir. Revan seferinde de Yeniçeri ağası olmuştu. Revan'da herkesin takdirini kazanan bir celadetle vuruşmuştu. İstanbul'a döndükten sonra da kaptanı deryalığa tayin edilmişti. Bu makamda kaldığı 3 yıl zarfında donanmayı yeniden tensik etmişti, nizamlamıştı. Mert, cesur, bilgili bir vezirdi. Riyakarlıktan hoşlanmazdı. Huzura girerken kendisine devletin en büyük ve en mesuliyetli vazifelerinden birisinin vezir-i azamlığın verileceğini hiç zannetmiyordu. Yer öpüp geri çekildiği zaman padişah, "Mustafa Paşa, benim tayyarım gitti. Mührümüzü sana emanet etmek isterim," dedi. Mustafa Paşa bu sözleri duyunca şaşırdı, kekeledi. "Kulunuza mı ihsan buyuracaksınız devletlim?" dedi. Beli lala cevabını verdi padişah. Bunun üzerine Mustafa Paşa kendisine verilen mührü Humayun 3 kere öpüp başına koydu. Sultan Murat, "Baka Paşa," dedi. "Tayyar Paşam benim için, devlet için, din için cenk ederken nasıl düşmüştür göreyim seni. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Bağdat'ın fethini senden beklerim. Bu hizmet için can ile çalışmalısın," dedi. Mustafa Paşa gözyaşlarını tutamadı. "Teveccühü, kalplerini, hayır dualarını isterim. Devlet için 1000 Mustafa kulun feda olsun," diyerek ruhsat aldı, huzurdan çıktı. Değerli dinleyiciler, kemankeş Kara Mustafa Paşa, padişahın huzurundan ayrıldıktan sonra doğruca ordunun başına geçti. Tayyar Paşa'nın boş bıraktığı yere koştu. Onun kılıcını eline aldı. Metrislere bir çılgın gibi atılırken, Bağdat duvarlarında akisler yapan sesiyle de haykırıyordu. "Ölmek ne gün içindir? Allah Allah!" diye haykırıyordu. Tayyar Paşa'nın şehadetinden dolayı ümitsizliğe düşmüş olan askerler tekrar toparlandılar. Pervasızca ileri atılan Vezir-i Azam'ı takip ettiler. Kemankeş Kara Mustafa Paşa yanında ketüdasının, Enderun ağalarının birer birer şehit düştüğünü görüyor ama fütur getirmeden yürüyordu. Şehre girmek için son bir geçit kalmıştı. Burası o kadar dardı ki 6 kişi yan yana geçemezdi. Aynı zamanda karşıdan ve iki taraftan da ateş altında bulunduruluyordu. Buradan savaşarak geçmek %90 zayiatı göze almak demekti. Herkes Mustafa Paşa'ya bakıyordu. Ufak bir tereddüt müdafileri maneviyatlarını yükseltir, Osmanlı askerlerinin ise azimlerini kırabilirdi. Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın gözleri artık zaferden başka bir şey görmüyordu. Ölümden de zerrece korkusu yoktu. Padişah söz vermişti. Hayatı pahasına bu sözünü yerine getirmek lazımdı. Ne duruyorsunuz, neden atılmazsınız narasıyla içeriye daldı. Paşalar, beyler, askerler kendisini yalnız bırakmadılar. Artık zafer bizimdi. Kuleler birer birer düşüyordu. Hasımlar aman dilediler. Evet değerli dinleyiciler, 25 Kasım 1638 tarihinde Bağdat Kalesi'nin burcunda artık Osmanlı bayrağı dalgalanıyordu. Böylece yıllarca Osmanlıların elinde kalmış, Müslümanların elinde kalmış olan Bağdat, birkaç asır için gene Osmanlıların eline geçiyor, İran'ın elinden kurtuluyordu. Evet, Bağdat fethedilmişti ama Vezir Tayyar Mehmet Paşa kaybedilmişti. Ve padişahın "ah Tayyar'ım, Bağdat gibi bin kaleye değerdin" sözü, tarihe geçmiş bir söz olarak hep hatırlanmıştır. Ondan sonra Sultan 4. Murat, "şimdi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini ziyarete yüzümüz oldu" diyerek önce İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi ziyaret etmiş. Ondan sonra zafer alayıyla Bağdat'a girmiştir. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Kemankeş Kara Mustafa Paşa yıllarca yaşamış, Sultan 4. Murat'tan sonra da Sultan İbrahim'e sadrazam olarak hizmet etmiştir. Aynı tehlikelere o da maruz kalmış ama eceli gelmediği için ölmemiştir. Hepsini minnetle ve rahmetle anıyoruz.
Bir küçük kuşa eline bağlamış İbrahim.
Değerli dinleyiciler, Bursa 1326 yılında Orhan Bey tarafından zapt edildi. Ve ondan sonra Osmanlı Beyliği'nin merkezi oldu. O zamana kadar Söğüt, bazen İznik, daha önce Karacahisar, bir ara Yenişehir Osmanlı Beyliği'nin merkeziydi. Yani bey nerede oturursa merkez orasıydı. Ama Bursa artık Bizans'tan intikal eden büyük tarihi bir şehirdi. Orhan Bey Bursa'nın iç kalesinde bir saray yaptırdı. Çok ihtişamlı olmasa bile bir bey sarayı yaptırdı. Fakat burası Türkler tarafından mı yapıldı yoksa Rumlardan kaldı da Orhan Gazi bunu tamir ettirip imar ettirip oturdu mu burası belli değil. Ama Orhan Bey'in Bursa'nın iç kalesinde bir saray olduğunu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar gelen Osmanlı hükümdarları Bursa'da bu sarayda oturmuştur. Evliya Çelebi bu saraydan bahsediyor. Ve bu padişahtan sonra, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra artık buraya rağbet edilmedi. Zaten Fatih İstanbul'u fethedince Bursa'ya gelip oturacak hali yok. Zaten Edirne'nin fethinden sonra başşehir Edirne olmuştu. Yalnız muhafız bostancıları burada mevcuttu diyor Evliya Çelebi. Mamafi Bursa çok yangın, çok zelzele felaketleri geçirdi. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin bahsettiği saray acaba Orhan Gazi devrinden kalan bina mıdır? Burası şüpheli. Üstelik Timur Han'ın 1402 Temmuz'unda Ankara Meydan Muharebesi'nde Yıldırım Bayezid Han'ı yenmesinden sonra Bursa bir istilaya uğradı. Yağma ve tahrip edildi askerler tarafından. Orada da Orhan Bey devrindeki Bursa'dan pek bir şey intikal ettiği söylenemez. Hele Evliya Çelebi 17. asırdır. Bunu söylemek kolay. 1855 zelzelesi bile şehir hemen tamamen mahvetmişti. Eski eserlerden yeniden tamir ve inşa olunanlardan gayrı zamanımız hiçbir şey intikal etmedi. Bu yüzden Bursa Sarayı'nın bugün ancak yeri biliniyor. Fakat ondan hiçbir eser kalmamıştır. Evliya Çelebi iç kaledeki bu binadan Sarayı Kebir diye bahsediyor. 3 hamamı 600 dükkan olduğunu fakat dar bir yerde yapıldığı için bahçesinin mevcut bulunmadığını kaydediyor. Evliya Çelebi'den 200 sene sonra Bursa'yı görmüş olan Charles Texier bu sarayın ancak harabelerini ziyaret edebilmiştir. Onun bu harabelerde yaptığı tetkiklere göre Bursa Sarayı esas bir bina ile bahçeler içinde muhtelif köşklerden mürekkep imiş ve umumi manzarası Edirne Sarayı'na benzermiş. Bu suretle aynı yerde olmakla beraber Evliya Çelebi'nin de Texier'in de ayrı binalardan bahsettikleri anlaşılıyor. Herhalde Evliya Çelebi'nin görmüş olduğu bahçesi saray, herhangi bir sebepten dolayı harap olmuş, yerine Fransız seyyahının bahsettiği bahçeler içindeki müteaddit köşkler yapılmıştır. İşte Bursa Sarayı hakkında bildiğimiz bundan ibaret. Ayrıca taksimatına, teşkilatına dair hiçbir malumata sahip değiliz. Tahtal Kale denilen yerde bu saray mevcuttu. Ancak bugün eseri bile kalmamıştır. Muhtemelen daha sonra yapılan binalarda bu sarayın da taşları ve malzemesi kullanılmıştır. Değerli dinleyiciler, Edirne'nin fethinden sonra Bursa bir müddet daha devlet merkezi vasfını muhafaza etti. Edirne'deki meşhur Edirne Sarayı'nın temeli 1365 yılında atıldı. İnşaat 1417 yılına kadar devam etti. Bu sarayın adı Edirne Eski Sarayı'dır. Evliya Çelebi'ye göre yeri Selimiye Camisi'nin civarındaki Kavak Meydanı adlı mahaldeydi bu eski sarayın. Eski saray inşa edildikten sonra burayı Yıldırım Bayezid Han'ın oğlu Musa Çelebi tevsi etti, genişletti. Onun zamanında sarayı teşkil eden müteaddit binaların etrafı ve bahçeleri 15 metre kadar yükseklikte bir surla çevrildi. Bunun umumi şekli dörtgene yakın müstatil, dikdörtgendir, kuzeye bakan demir bir kapısı vardı. Bu saray gerek Kanuni Sultan Süleyman devrinde ve gerekse ondan sonraki muhtelif tamir ve tadillerle daha güzel bir hale getirildi. Kliman-ı Hassa denilen iç oğlanlarına mahsus bir bölüm yapıldı. Kliman-ı Hassa, saray akademisindeki Enderun'da okutulmak üzere devşirilen çocuklardır. Bunlar daha önce burada hazırlık okulu okurlar. Kliman-ı Hassa 6000 civarındaymış sayıları. Bunlara mahsus küçük ve büyük odalar, doğancı, seferli, kiler, hazine koğuşları ve has oda vardı. Aynı Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'un bir örneği de burada vardı. Buradaki iç oğlanları hem sarayın Enderun'a ait hizmetlerinde vazife görürlerdi, hem de muntazam bir tahsil ve terbiyeye tabi tutulurlardı. Bu mektebi Sultan II. Murat mükemmel bir hale getirmiş, İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda da bu örnek alınmıştır. İşlerinde eski ve kıdemli olanlar 3 senede bir İstanbul'daki Yeni Saray'ın Enderun kısmına veya Kapıkulu süvari bölüklerine verilirlerdi. Değerli dinleyiciler, Osmanlı hükümdarları çok zaman Edirne'de oturmakla beraber Bursa'da tamamen terk edilmiş değildi. Edirne'nin ilk defa resmen devlet merkezi oluşu Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman zamanında 15. asrın başındadır. Nitekim gene bu devirde Edirne'de Kapıkulu askerleri için kışlalar ve sair bazı müesseseler de yapılmıştır. Musa Çelebi ve Mehmet Çelebi devirlerinde de Bursa merkezdi. Çelebi Sultan Mehmet beyliğin idaresini tamamen eline aldıktan sonra bazen Edirne'de, bazen Bursa'da oturdu. Onun oğlu Sultan II. Murat devrinden İstanbul'un başşehir oluşuna kadar Edirne, hükümdarların daimi şekilde ikamet ettikleri devlet merkezi haline gelmiştir. Sultan II. Murat 1447 yılında sonradan Edirne Yeni Sarayı veya kısaca Edirne Sarayı diye anılan bir binanın olduğu yerde Tunca suyunun kenarında evvela kendisine bir köşk yaptırdı. Sonra oğlu Sultan II. Mehmet yani Fatih aynı yerde babasının köşkünü de ihtiva etmek üzere yeni bir saray inşa ettirdi. Kendisi İstanbul'u aldıktan sonra da uzun bir müddet Edirne'de oturdu. Şehzadelerinden Mustafa ile Bayezid'i burada sünnet ettirdi. Edirne İstanbul'un fethinden 3-4 sene sonra 1457 yılında büyük bir yangın neticesinde hemen tamamen harap oldu. Fatih yangını müteakip şehrin yeniden inşa edilmesini emretti. Bu arada herhalde yangından zarar görmüş olduğu için bu Edirne Sarayı da yeniden inşa edildi. Değerli dinleyiciler, İstanbul Devlet Merkezi, payitaht, Makarra Saltanatı olduktan sonra Edirne büsbütün ihmal edilmedi. Vakit vakit padişahlar buraya geldiler. Hünkar Bahçesi Sarayı diye de anılan yeni sarayda oturdular. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Sultan II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, Sultan I. Ahmet, Sultan IV. Murat ve Sultan İbrahim arada eski payitahta gelirler ve tercihan burada ikamet ederlerdi. Hünkar Bahçesi Sarayı'nda yani Edirne Sarayı'nda tıpkı İstanbul'daki Yeni Saray'a yani Topkapı Sarayı'na benzer bir teşkilat vardı. Burada da harem, Enderun ve Birun kısımları vardı. Enderun'da seferli, hazine, hırka-i saadet ve hasoda koğuşları vardı. Burada da talebeler hazırlık dersleri alıyorlardı. Bab-ı Saade ağaları vardı burada. Hadım ağaları. Bunların daireleri vardı. Bir de zülüflü baltacılara mahsus kısımlar vardı. Sarayın muhafızları olan zülüflü baltacılara dair kısımlar vardı. Değerli dinleyiciler, Edirne devlet merkezi olmaktan çıktıktan sonra buradaki saray en fazla muhakkak ki Sultan 4. Mehmet, Sultan 2. Süleyman kardeş bunlar, Sultan 2. Ahmet bu da kardeş ve Sultan 2. Mustafa bu da 4. Mehmet'in oğlu. Bunlar zamanında rağbet gördü. 17. asrın ikinci yarısında. Sultan 4. Mehmet hem Edirne'yi çok sevdiği için hem de civarı avlanmaya müsait olduğu için vaktinin büyük bir kısmını Edirne'de geçirirdi. Kardeşleri Sultan 2. Süleyman ve Sultan 2. Ahmet'in de kısa süren saltanat devirleri tamamen Edirne'de geçmiştir. Sultan 2. Ahmet, Sultan 2. Mustafa, Sultan 3. Ahmet tahta da Edirne'de çıkmışlardır. Hatta bu padişahlardan Sultan 2. Mustafa, ki ordusunun başına son sefere çıkan Osmanlı padişahı olmakla meşhurdur, daimi olarak bu şehirde ikametle başlamıştır. Ve onun zamanında Edirne adeta yeniden devlet merkezi olmuştur. Tabii padişahların burada durmalarının bir sebebi daha var. İstanbul'da Yeniçeri zorbalarının esirledikleri terör havasıdır. Padişahlar tam manasıyla emniyet içinde olmayan İstanbul'da bulunmaktansa, çünkü önceleri hep isyanlarla geçmiş, saray orada olduğu için Edirne'de oturmayı tercih etmişlerdir. Sultan II. Mustafa zamanında nihayet İstanbul metruk gibi kaldı ve gayri memnunlar bir ayaklanmayı tahrik ettiler. Bu ayaklanma neticesinde ihtilalciler Edirne'ye kadar geldiler. Yani padişahın Edirne'de oturması onu kurtaramadı. Sultan II. Mustafa'yı hal ettiler. Tahttan indirdiler. Yerine kardeşi Sultan 3. Ahmet'i çıkardılar. Yeni padişah kısa bir müddet sonra İstanbul'a döndü. Ve saltanat müddetini burada geçirdi. Esasen İstanbul'u daha çok severdi ve imarına çalışırdı. Lale Devri'nin padişahıdır. Osmanlı saltanatının, Osmanlı padişahlarının en parlak devir yaşatanlarından birisidir Sultan 3. Ahmet. Osmanlı Devleti'nin çehresini değiştirmiştir. Ama ne çare ki o da bir isyanla tahtından olmuş ve yaptığı bütün ilerlemeler ve gelişmeler bir anda toz olmuştur. Değerli dinleyiciler, Edirne'deki Hünkar Bahçesi Sarayı'nın teşkilatı hakkında fazla malumatımız yok. Yalnız sahasının bir taraftan Saraçhane Köprüsü'ne kadar ormanlık ve güney kısmının da çimenlik olduğunu biliyoruz. Bab-ı Humayun denilen kapısının da güney tarafta bulunduğunu biliyoruz. Kapının yanında İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndaki Kasr-ı Adalet gibi bir köşk varmış. Ona da Kasr-ı Adalet deniyor. Has ahırlarla ahır hademesine mahsus binalar bahçenin kuzey tarafında yer alıyormuş. Bunları bazı kayıtlardan biliyoruz. Bu sarayın bahçesi Edirne eski sarayınınki gibi yüksek duvarlarla çevrili değildi. Esasen etrafını Tunca Nehri çeviriyordu. Onun için duvara ihtiyacı yoktu. Bahçesi en fazla Sultan 4. Mehmet zamanında imar gördü. Gerek kendisi ve gerek kendisinden evvel padişah bulunan amcası Sultan 4. Murat burada kasırlar inşa ettirmişlerdir. Sarayın harem kısmında birbirinden ayrı büyük daireler vardı. Bunların çoğu birden fazla katlıydı. Fıskiyeli havuzları, havi avluları vardı. Geniş saçakları, şahnişinleri ile gösterişli, pek zarif binalardı. İşte Edirne'de, bugün saray içi diye anılan yerde, vaktiyle bu saray, Hünkar Bahçesi Sarayı, namı diğer Edirne Yeni Sarayı mevcuttu. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra ilk defa eski sarayı inşa ettirmiştir. Şehrin hemen hemen tam orta yerinde eski bir manastırın harabeleri üzerinde yapılmıştır bu saray. 1454 yılında inşaata başlanmış, 3 sene sürmüştür inşaat. Sarayı Atiki Mamure, namı diğer eski saray. Bugün Bayezid'de üniversite merkez binasının bulunduğu yerdeydi. Yalnız sahası çok daha genişti. Halen Süleymaniye Camii'nin bulunduğu saha da bu eski sarayın bahçesiydi. Bahçesine dahildi. Tabii saray yapılırken buraya eski saray denmemiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye Camii'ni inşa ettirirken bu caminin yerini eski sarayın meydanından ayırarak kullanmıştır. Evliya Çelebi'nin verdiği malumata nazaran dörtgen şeklindeymiş bu bina. Çevresi 12 bin arşın, yani 9 bin metreymiş. Bir ucu Bayezid Kazancıları köşesinden misk sabunu kapısına kadar uzanırmış. Oradan itibaren bir köşesi Tellak Mustafa Paşa Sarayı'nda nihayetlenirmiş. Öbür ucu ise Küçük Pazar Seddi ve Sarnıcı üzerinde karar kılarmış. Ağ kapısı ve Siyavuş Paşa saraylarının bulunduğu yerlerde vaktiyle eski saray sahası içindeymiş. Dördüncü köşesi Tahta Kale üstündeki setten geçip gene Kazancılara ulaşırmış. İşte diyor Evliya Çelebi, Fatih böyle bir sarayı azim bina edip içinde günagün kağlar ve müteaddit harem kağlar salonlar demek, kağlar ve müteaddit harem hücreleri ve maksureler ve havuz ve şadırvanlar inşa edip matbah-ı keykavuz ve kilar-ı hassa ve 3000 teberdaran ve bi-kâkül hüddamana müteaddit haneler inşa etti. Zülüflü baltacılara, efendim kilerler, efendim bostancılar, mutfaklar inşa etti. Bir oda aka ve bir oda kara bina etti. Yani harem ağları ve Bab-ı Saad ağları için de bina yaptı. Cümlenin üzerine Dar-ı Saad ağasını hakim kıldı. Yani zenci hadım ağasını, harem ağasını, baş harem ağasını, kızlar ağasını bunların üzerine hakim kıldı. Hasekilerle kral kızını dahi bu sarayı Atike koydu. Yani hanımlarıyla kral kızı, yani önceki padişah Sultan II. Murad'ın karısı olan Sırp kızı, Sırp kralının kızı. Haftada iki kere yeni saraydan eski saraya gelip ol gece adlederdi diyor. Orada kalırdı. Değerli dinleyiciler, hakikaten kendisi yaptırdığı halde Fatih bu sarayı beğenip içinde pek fazla oturmamıştır. Esasen umumi görünüşü itibariyle sevimsiz bir bina idi. Bir saraydan çok kiliseyi andıran donuk ve yeis verici bir manzarası vardı. Mimari tarzında Bizans'ın bariz tesiri, kapalı, haşyet verici, korku verici, yapmacık ve vakarlı stili derhal göze çarpıyordu. Evliya Çelebi gerçi onun dörtgen şeklinde olduğunu söylüyorsa da bu dörtgenin yan cephelerinde bina genişliğinden daha dar olmak üzere çıkıntıları vardı. Ön cephede dört köşe bir kule yükseliyordu. Sonra biraz daralarak çok köşeli bir hal alıyordu. Nihayet yuvarlak ve geniş bir çıkıntı ve gayet yüksek sivri bir uçla sona eriyordu. Bu kulenin çatıdan sonraki uzunluğu yerden itibaren çatıya kadar olan mesafeye müsavi idi. Sarayın kapısı ön cephesindeydi. Lakin bu kapı bina yüksekliğinin tam yarı yerindeydi. İki taraflı taş merdivenden evvela düz bir satığa çıkılırdı. Sonra cepheden tek bir merdivenle kapıya ulaşılırdı. Binanın penceresi yok denecek derecede azdı. Mevcut bulunanlar da gayet yüksekti. Onun için odaları tavanlarına yakın yerlerden ışık ve hava alırdı. İçeriden dışarısı asla görünmezdi. Kapıya çıkılan iki taraflı taş merdivenin sağında ve solunda saray binasına bitişik, genişlikleri binanın dörtte biri, yükseklikleri de yarısı kadar olan iki daire daha vardı. Buralarda saray kapısını muhafaza ile mükellef kapıcılar otururdu. Bir de bir kısım akağlarla saray hademesi otururdu. Akağlar beyaz hadım ağalarıdır. Saraydaki enderun çocuklarının disipliniyle meşguldürler. Siyahi ağalar gene hadımdırlar. Onlar haremin disipliniyle ve dışarıyla irtibatını sağlarlardı. Sarayın mutfağıyla eski saray baltacılarının ikametine mahsus yerler cepheye nazaran sağ tarafta ayrı binalar halindeydi. Sol tarafta ise dört tarafı verandalı ve sütunlu zarif bir yapı göze çarpardı. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet devrinde yeni saray inşa edildiği halde harem takımı kadınlar eski sarayda otururdu. Çünkü Topkapı Sarayı da denilen yeni saray, yeni saray resmi ismidir. Topkapı Sarayı kapısının girişinde toplar olduğu için halkın verdiği isimdir. Topkapı Sarayı'nda harem dairesi yoktu. Harem dairesi eski sarayda vardı. Topkapı Sarayı yapılınca buraya yeni saray, Fatih'in ilk yaptırdığını eski saray denildi. Sarayı cedid, sarayı atik. Fatih, Evliya Çelebi'den de naklettiğimize göre haftada iki gece gelip eski sarayda kalırdı. O zaman Fatih'in yeni sarayı yani Topkapı Sarayı'nı ki Çinili Köşkü yaptırmıştır burada, çok zarif bir binadır, burayı çalışma ofisi olarak kullandığını anlıyoruz. Kanuni Sultan Süleyman zamanından itibaren artık düzen değişmiştir. Eski saray vefat eden hükümdarların aileleriyle kızlarına tahsis edilmiştir. Bir padişah vefat edince hanımı, kızları, hanımları ve onların hizmetkarları eski sarayda yaşarlar. Yeni sarayda yeni padişahın ailesi yaşardı. Dolayısıyla artık yeni saraya bir harem dairesi yapılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında mevcut padişahların anneleri, kızları, zevceleri, hasekileri, cariyeleri ve bundan hizmetkarları hep burada yeni sarayın yani Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde ikamet ederlerdi. Eski sarayda oturanların hizmetini ve muhafazasını temin için bir hayli harem ağası, ayrıca kapıcı, baltacı, aşçı nevinden hizmet erbabı orada bulunurdu. Hepsinin ağası, amiri eski saray ağası denilen zat idi. Ondan sonra kapıcıların amiri olan kapıcılar ketüdası gelirdi ki kapıcılar da sarayın muhafızları mesabesindedir. Değerli dinleyiciler, cülus eden yani tahta yeni oturan padişahların anneleri eski sarayda bulunduğu için cülusu mütakip yani oğlunun padişah olmasını mütakip yeni valide sultanın Topkapı Sarayı'na alayla getirilmesi kanundu. Buna valide alayı denirdi. Çok tantanalı bir alaydı bu. Bütün şehir halkı bunu seyrederdi. Aynı zamanda vefat eden veya tahttan indirilen padişahın ailesi halkı da eski saraya naklolunurdu. Tabii bunlar alayla değil, hüzünlü bir topluluk şeklinde. Bayramların üçüncü günlerinde hükümdarlar, padişahlar eski saraya gelirler. Buradaki kadınlarla ağaların ve sair hizmet erbabının tebriklerini kabul ederlerdi. Onlarla bayramlaşırlardı. Eski sarayda hizmet eden kapıcılar, baltacılar, aşçılar, çamaşırcılar yani vazife erbabı zamanla Yeniçeri Ocağı'na verilirlerdi. Sonraları kapı kulu süvarisi yapılmaları adet oldu. Kapıcıların bazıları terfiyan yeni saray yani Topkapı Sarayı kapıcılığına alınırlardı. Evet, klasik zamanda Osmanlı padişahı en haşmetli zamanındaydı ama fazla saray yoktu. Avrupa krallarının her birinin birkaç tane sarayı vardır. O zamanlar İstanbul'da iki tane saray var. Eski saray ve yeni saray. Ufak tefek av köşkleri, istirahat köşkleri var ama oturulabilecek iki saray var. Bunlar da padişahın her zaman gittiği yerler değil. Vazife taksimi yapılmış. Dolayısıyla padişahın bir tane sarayı vardır. Koskoca padişahın bir tane sarayı vardır. O da Topkapı Sarayı'dır. Edirne'deki saray da faaldir. Zaman zaman oraya da gitmek mümkündür. Değerli dinleyiciler, eski sarayın havi olduğu bütün binalar manzumesi yüksek ve kalın duvarlarla çevriliydi. Sur gibi. Bu surların harici açılan üç kapısı vardı. Onlar da kapıcıların nezaretindeydi. Bu kapılardan doğu taraftaki kapı divan kapısıydı. Güneydeki kapı Bayezid kapısıydı. Batıdaki kapısı Süleymaniye kapısıydı. Böyle anılırdı. Bu eski saray, Sarayı Atik ilk defa 1540 senesinde yani 947 Hicri senesinin Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir gecesi bir yangın neticesinde tamamen yandı. Kanuni Sultan Süleyman bu sarayın yeniden inşa işini Mimar Sinan'a verdi. Mimar Sinan burayı tekrar inşa etti. 1715 yılında gene kısmen yandı. 1726 senesinde de Baltacılar Dairesi yandı. Bu kısımlar ertesi sene 1727 yılında genişletildi. Bir de muhteşem bir hamam ilave edildi. Nevşehirli damat İbrahim Paşa bu inşaatı yaptırdı. Onun sadrazamlığı zamanında cereyan etti. 1826 senesinde Yeniçeri Ocağı kaldırılınca bu sarayda ikamet eden kadınlarla hizmet erbabı Topkapı Sarayı'na naklolundu. Eski saray A kapısından alınarak vazifesi Serasker Kapısı haline getirildi. Serasker Kapısı iddiaz edildi. A kapısı yani Yeniçeri Ağası'nın oturduğu yer Şeyhülislam İstanbul Kadısı ve Kaz askerleri verildi. İlk devlet dairesidir Osmanlı Devleti'nde saray ve Bağbali'den sonra. Burası onlara tahsis edildi. Bugün İstanbul Müftülüğü'nün olduğu yerdir. Eski sarayda yeni kurulan, Yeniçeri Ağalığı'nın yerine kurulan Serasker, yani Genelkurmay Başkanı, Başkumandan için tahsis edilmiştir. Ondan sonra bu bina bir kere daha yanmıştır. 1870 yılında yeni bir bina yapılmıştır. Harbiye Nezareti binası, Seraskerlik binası, Bab-ı Seraskeri. Hatta oraya bir de kule yaptırmıştır Sultan II. Mahmut. Buraya da Serasker Kulesi denir. Şimdi Bayezid Kulesi deniyor. Yangın Kulesidir burası. Burası 1920 yılına kadar Harbiye Nezareti olarak kullanıldı. Çok hadiseler oldu. İddiaçıların zamanında hele memleket buradan idare edildi. 1920 yılından sonra burası üniversiteye tahsis edildi. Üniversitenin Ayasofya'daki binası yandığı için İstanbul Üniversitesi buraya taşındı. O zaman ismi Darül Fünun idi. 1933 yılında İstanbul Üniversitesi adını aldı. Darül Fünun ismi İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. Böylece daha önce bir manastır olan, ondan sonra eski saray olarak hizmet veren, ondan sonra Serasker Kapısı olarak, Harbiye Nezareti olarak hizmet veren bina, 1920 yılından bu yana da İstanbul Üniversitesi olarak hizmet vermekte ve nice hatıraları bünyesinde taşımaktadır. Nitekim bu binanın yanında bulunan bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi, eski Bekir Ağa bölüğü daha eskiden saray ahırlarının bulunduğu yerdi. Her köşesi bir hatırayla doludur. Daha sonra bu saray ahırlarının olduğu yer Bekir Ağa bölüğü olarak Harbiye Nezareti'ne bağlı olarak kullanılmış. Şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak hizmet vermektedir.
Yeah.
Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.